bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Dinozorların Sessiz Gecesi 1. Kitap Hoymar von Ditfurth 1. Kaset 1. Yüz Alan Yayıncılık 3. Baskı Şubat 1996 Almancadan Türkçe'ye çeviren Veysel Atayman 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Bu tarihin ürünü olan biz insanlar da dahil olmak üzere, bundan yaklaşık 750 milyon yıl önce bu gezegende bütün canlıların ortak atası olan bir canlı yaşadı. Şimdilik ve bu gezegende en gelişmiş ürünü olarak insan bilincini ortaya çıkartan hayat, yaklaşık 14 milyar yıldan bu yana süre gelen ama içinde ne mucizelere, ne doğaüstü, fiziküstü müdahalelere, ne de esrarengizliklere yer olan bir rastlantı zorunluluk ilişkisinin sonucu olarak meydana geldi. Dinsel söylemin mitoslarına inatla akılsal destek arayanların, ya din ya bilim ikilemini bilerek ya da bilmeyerek sürdürenlerin, bilimin attığı her adımla biraz daha köşeye sıkışmak istemiyorlarsa, mucizeyi bilinemeyende değil de bilinende aramaları gerektiğini söyleyen bu kitap ve dizi, yıllarca sürecek tartışmaları başlatmaya aday olan bir başyapıt olacak. Çevirenin açıklaması. İlkece her türlü bilimsel faaliyetin son tahlildeki amacı insanlığa yarar sağlamaktır. Ancak bir yandan bilimsel bulguları ve bunlardan çıkan sonuçları insanlığın lehine ve de aleyhine değerlendirme yetkisinin uzman kliklerin tekeline terk edilmiş olması, öte yandan da bilimsel teknolojik devrimin baş döndürücü bir hızla yol aldığı, bilimsel alanların adım başı yeni kollara ve alt dallara ayrıldığı günümüzde uzmanlaşmanın zorunlu bir süreç olarak belirmesi, kaçınılmaz bir sonucu da beraberinde getirmiştir. İnsanlığa açık, insanlıkça denetlenebilir, giderek insanlığın malı olması gereken bilgi, dolayısıyla da bilimsel bilgi, insanlık için ulaşılmaz, ona kapalı bir alan özelliğine bürünmektedir. Medyanın denetlenemez görünümü veren terörüne gitgide daha çok terk edilen insanlık, kültürsüzleştirilme sürecinin bütün öteki olumsuzluklarıyla birlikte soyut düşünebilme ve geleceğe yönelik tasarımlar ve alternatif düşünceler oluşturabilme yeteneğini de yitirme gibi faturası ağır gelebilecek bir olumsuzluğa doğru sürüklenmektedir. İnsan şimdinin somutluğunda kolay denetlenebilir ve yönlendirilebilir bir nesne konumuna itilirken, bu süreçlere batıda dezinformasyon kavramıyla anlatılan bir bile bile yanlış bilgilendirilme, bir de bilimsel bilgiden uzak tutulma süreçleri eklenmektedir. Gerçi genelin bilimsel bilginin uzmanlık isteyen birikiminden yoksun oluşu nedeniyle, bu alana ancak yorumcular aracılığıyla göz atabilecek durumda olması bugün de olağan bir eksiklik sayılmaktadır. Batıda modern bilimin sonuçlarını popüler dile ve düşünceye aktaran bir tür çevirmen uzmanlar, bu kitabın yazarı da onlardan biridir, bilimsel bilgi ile genelin birikim düzeyi arasında köprüler kurmaya çalışırlar. Bu yönüyle sorun, teknik bir sorun sayılabilir ve orada olduğu gibi burada da aracı uzmanların yetkinleşmesiyle aşılabilir. Gel gelelim son yıllarda ülkemizde bilimsel bilgi ile kitle arasına yerleştirilmeye çalışılan uzaklık, bir teknik sorun olmanın da çok ötelerinde tamamen ideolojik bir nitelik taşır olmuştur. Hele hele söz konusu bilimsel alan, evren, evrim ve benzeri sorunsallarla ilintili ise. Giordano Bruno'dan, Galile'den bu yana aydınlanma hareketinin aklı ve bilimin pozitifliğini öne çıkarma yolundaki tüm gayretlerine rağmen, özellikle Orta Çağ'ın sonundan günümüze kadar uzana gelen bir süreçte, din ile bilim birbirini dışlayan iki alan olarak karşıt konumlarını koruya gelmişlerdir. Kilisenin dogmalarından kaynaklanan kaygılarla geleneksel bir çatışma, canlılığını hep korumuş, bilimin karşılaştığı her görece sınırın ve engelin hemen ardındaki alanı, Tanrı'nın varlığı ancak böyle kanıtlanabilirmiş gibi, Tanrı'ya ayıran zihniyet, bilimin attığı her adımla ya pozitif sonuçları bile bile inkar etme zorunda kalmış ya da yenilgiyi sineye çekmekten kurtulamamıştır. Bugün bile bilim düşmanlığının geleneksel bir alışkanlık olarak zaman zaman alevlenmesi, Hristiyan kiliselerinin içine girdikleri ikilemden çıkış yolu bulamayışlarının bir belirtisidir. Ülkemiz genelinde ise bu çatışma birkaç yüzyıllık bir gecikme ile adeta bir yeniden diriliş yaşamaktadır. İskenderiye ve Endülüs üzerinden batıya taşınan bütün bir ilk çağ Yunan kültürüyle yoğrulmuş Arap kültürü, orada bugünkü modern bilimin ateşini tutuşturduktan sonra dinsel söylemin etkisine bürüne bürüne tüm kimliğini yitirmiş, içerdiği bilimsel öğeler dinsel dogmaların altında yok olup gitmiştir. Dipnot, A. Bebel, Hazreti Muhammed ve İslam Kültürü, Süreç Yayınları, Çeviren ve Atayman. Bu geleneği devralan toplumlardan biri olan Osmanlı toplumunun ardından, Cumhuriyet Türkiye'sinin batının pozitif düşüncesine kapı aralamak istemesiyle, bilimsel veriler ile dinsel dogmaların birbirinden ayrılması süreci de başlamıştır. Ancak 2000'li yıllara çeyrek kala toplumu din-bilim çatışması ikileminde, din lehine tercihlere sürükleyerek, yukarıda altını çizdiğimiz kitleleri kültürsüzleştirme ve bilgisizleştirme süreçlerine, bu küresel eğilimlere içten destek veren bir zihniyet, Cumhuriyet döneminin kazanımlarını geriletmekten geri kalmadığı gibi, toplumu da hızla karanlıklara çekmektedir. Bu ideolojik ve amaçları dinin dışındaki alanlarda şekillenen tutumun, gene Tanrı ve din adına haklı çıkartılmak ve meşru kılınmak istenmesi, bu kitabın yazarına göre olanaksız olduğu gibi, bilim düşmanlığı neredeyse Tanrı'yı reddetme olarak da anlaşılabilmektedir. İlle de bir Tanrı'nın varlığını ispatlamak istiyorsak, bunun tezlerini bilimsel bulgulardan türetebileceğimiz savı, bu kitabın en önemli ama en geri düzlemdeki savlarından biri olarak belirmektedir. Yazar, ayrıntıların, sayıların, uzmanlık isteyen birikimlerin labirentlerinde kaybolmadan, evrene, gezegenimize, evrime ilişkin bilgileri, sınırlı da olsa bir dünya görüşü kotarmamıza katkıda bulunacak şekilde sunarken, eşi örneği az bulunur bir ustalıkla bir bilgi merakı ve öğrenme heyecanı yaratmakta, bilimsel bilgiyi popülerleştirirken sarıp sarmalayan, sürükleyici bir polisiye roman tadını hiç kaybetmeden, adeta bilimsel bir konuyla uğraştığımızı bile unutturarak, bize felsefe yaptırmayı başarmaktadır. En az 6 kitap olarak tasarlanmış dizinin bu ilk kitabı, bundan yaklaşık 14 milyar yıl önce Big Bang'den başlattığı tarihin izini çok hücrelinin ortaya çıkışına kadar sürüyor. Dizinin ikinci kitabı, bilincin ortaya çıkışına ve galaksiler arası iletişim olanaklarının sınırlarına ilişkin görüşlerle son bulacak. Üçüncü ve dördüncü kitaplar doğrudan bilincin evrimiyle uğraşıyor. Dizinin 5. ve 6. kitabı olarak öngörülen çalışmalar, bu ilk 4 kitapta iletilen bilgilerden, bunlardan kotarılan savlardan ve tezlerden yola çıkarak, doğrudan hayata, öte dünyaya ve varlığa ilişkin felsefi bir söylemin alanına giriyor. Bilimsel ve kültürel dünyamızda çok önemli bir açığı giderme iddiasında olmasa da, bu açığa en azından müdahale etme umuduyla, üzerinde yaklaşık 5 yıldır çalıştığım bu dizinin ilk kitabını, yayın eviyle birlikte sunmanın mutluluğunu gizlemem olanaksız. Veysel Atayman. Giriş, yeni bir bakış açısı. Bundan yaklaşık 40 yıl kadar önce dahi yönetmen Orson Welles, ilginç bir sonla biten bir serüven filmi gerçekleştirmişti. Filmin bizzat Welles'in canlandırdığı baş kişisi, peşindeki takipçisinden canını kurtarmak için yakındaki bir Luna Park'ın sihirli aynalar kabinine dalıyordu. Çok zekice düzenlenmiş bu optik labirentin aynalarındaki yansımalar, onu bir anda çoğaltınca yan yana duran bir düzine Welles ortaya çıkıyordu. Bir iki öfke içinde silahını şuursuzca görüntüler üstüne boşaltıyor, ancak gerçek Welles'in yerini bulduğunda tabancasında mermi kalmadığından kahramanımız da canını kurtarıyordu. İnsanın kendisini herhangi bir şeyin arkasına gizleme olanağı yoksa, görünmezleşemeyeceğine göre, geriye yapacak tek bir şey kalır. Takipçisini yanıltıcı hedefler üzerine yollamak. Savaşlarda oldum olası uygulanan bir yöntemdir bu. Sahte havaalanları, Karton tanklar düşmanı şaşırtmak için sık sık kullanılırlar. İşte böyle bir hile ile karşılaştığımız ya da yanıltıcı hedeflerle herhangi bir tuzağa düşürüldüğümüz anda, olup bitenin ardında bütün bunları daha önceden tasarlamış bir zekanın bulunduğunu düşünmekten kendimizi alamayız. Oysa buna benzer olayları böyle açıklama alışkanlığımızın temelinde hem çok yaygın hem de sonuçları bakımından önemli bir ön yargının yattığı kesindir. Önemlidir çünkü bu ön yargı gerek evreni, gerek doğayı, gerekse üstünde yaşadığımız bu dünyayı doğru kavrama ve bu dünyadaki yerimizi ve rolümüzü anlama çabalarımızı yer yer engellemekten geri kalmamıştır. Bu ön yargıdan kurtulduğumuz ve bu tür olayların ardında ille de bilinçli bir düşünme faaliyetinin etkisini arama alışkanlığını bir yana bıraktığımız anda gerçeğe doğru bir adım atmış oluruz. Bilinçli düşünme faaliyetinin gerçekleşmesini mümkün kılan beyinlerin henüz yerlerinde yeller eserken de doğada akılla düzenlenmiş izlenimi veren olayların gerçekleşmiş olduğuna ilişkin belirtiler bulmaktayız. Kitabımız yönünden çok önemli olan bu savımızın altını burada çizerken çarpıcı bir örnekle durumu biraz daha netleştirmeye çalışalım. Assam'da larva bırakma aşamasında düşmanlarından kurtulmak için yukarıda anlattığımız filmin sonundaki buluşun tıpatıp aynısına başvurarak kendisini koruyan bir tırtıl yaşamaktadır. Kelebek araştırmacılarının Attacus edwardsi adını verdikleri üstü parlak, altı mat imparator ipeğini üreten tırtıldır bu. Öteki birçok kelebek tırtılı gibi bu tırtılda nemfa dönemi geldiğinde kozanın içinde kelebekleşmeyi bekler. Bu ipek böceği ayrıca gizleyici örtü olarak bir de yaprak kullanır. Tırtılın bu örtünme işini gerçekleştiriş tarzı önceden belirlenmiş, belli bir hedefe yönelik amacın büyük ölçüde varlığına işaret eder gibidir. Çünkü yeşil, yaş bir yaprak, bir tırtılın onu bükerek koruyucu bir kabuk gibi örtünmesine olanak vermeyecek kadar esnek ve dengesizdir. Attacus tırtılı, bu ilk sorunu akla gelebilecek en basit ama amacına en uygun biçimde çözer. Kalkıp yaprağın sapını ısırır. Ama daha önce yaprak düşmesin diye onu ipiyle dala bir güzel bağlar. Bu girişimin kaçınılmaz sonucunda yaprak kurumaya başlar. Başka bir deyişle kuruyarak büzülür. Ama kuruyan bir yaprak aynı zamanda yuvarlaklaşır da. Birkaç saat sonra ipek böceği içine girebileceği ideal bir yaprak boru elde etmiştir bile. Boru ne kadar geniş olursa o kadar iyidir. Buraya kadar bile oldukça şaşırtıcı, hayranlık uyandırıcı bir öyküdür bu. Üstelik işin daha başında sayılırız. Tırtılın savunmasız ve edilgen bir durumda geçireceği nemfa aşamasını, elden geldiğince güven içinde atlatabilmek için başvurduğu çaba sonucunda içine düştüğü durumu şöyle bir düşünecek olursak, onun başını daha da büyük bir derde soktuğunu kavramak zor olmayacaktır. Solmuş bir yaprak ambalaj olarak gerçi tırtıla güvenilir bir korunak sunar ama kuru yaprak öteki bütün yeşil yapraklar arasında hemen göze batmaktan da kurtulamayacaktır. Ortada işi gücü bütün gün yalnızca yiyecek aramak olan ve bu hedefli araştırmada kelebek tırtılının da peşine düşen belirli uzmanlar, özellikle kuşlar dolanıp durduklarına göre tırtılın çözümü kaçınılmaz bir sonu da birlikte getirecektir. Er ya da geç, kuşlardan biri böyle kuru bir yaprağı da inceleyecek ve içindeki lezzetli tırtılla karşılaşacaktır. Kuşlar böyle deneyimlerle öğrenme yeteneğine sahip olduklarından, bu buluş kısa sürede çok sayıda saldırganın yeşil yapraklar arasında yalıtılmış biçimde sırıtan kuru yapraklara hücum edecekleri anlamına gelir. Yaprağı borulaştırarak içine sığınma hilesi istediği kadar ince bir buluş olsun, sonuçta kelebek olmaya hazırlanan tırtılın başvurduğu çözümün başına büyük bela açtığı ortadadır. Tırtıl içine saklandığı yaprak boruda kendini nemfa aşamasının hareketsizliğine bırakmadan önce bu olumsuz durumdan kurtulmak için ne yapabilir? Bir an için diyelim ki bu soruyu tırtıl bize yöneltti. Ona ne öğüt verebilirdik? Sanırım birçoğumuz bu durumda benimsenebilir bir çıkış yolu bulmakta ve işe yarar bir öneri getirmekte oldukça güçlük çekerdik. Oysa İmparator İpeği'nin böceği bu sorunu oldukça zekice ama etkili bir biçimde çözmüştür. Hayvanın kullandığı çözümün özü Orson Welles'in 20 yıl önce filminin sonu için bulduğu hilenin esasına dayanmaktadır. Tırtıl içine gireceği yapraktan başka 5-6 yaprağın daha sapını ısırarak bunları içinde yatacağı o yaprağın yanına yapıştırır. Böylelikle dalda sarılmış kuru 6-7 yaprak yan yana sallanıp dururlar. Bunlardan yalnızca biri olası avı içermektedir. Ötekiler boştur ve şaşırtıcı bir tuzaktan öte bir işlev taşımazlar. Bir an için kuşlardan birinin yan yana duran 6 solmuş yaprağın farkına vardığını varsayalım ve kuş bunları tek tek incelemeye başlasın. Kuşun larvayı ilk yoklamada bulma şansı 1/6'dır. Bu orandaki bir riziko güvencesi, kozasının içinde bilinçsiz ve hareketsiz uyuyan kelebek larvasına, hayatta kalma mücadelesinde oldukça büyük bir avantaj sağlar. Ve her boş yaprak, kuşun bundan böyle solmuş yapraklarla gelecekte oyalanma isteğini de olumsuz etkileyecektir. Kuşlardan birinin daha ilk girişimde rastlantı sonucu yaprağı bulması durumunda bile, tırtılın başvurduğu hile değerini korur. Çünkü ilk ağızda tırtılın bulunduğu yaprağa ulaşmanın başarısı, kuşu büyük bir inatla öteki kuru yapraklarda da av aramaya itecek ama kuş araştırmalarının sonucunda kaçınılmaz olarak tam 5 tane içi boş yaprak yoklamış olacaktır. Sonunda kuru yaprakların yiyecek arama yönünden öyle pek işe yarar bir nesne olmadığı duygusuyla kuşun orayı terk etmesi akla en yakın olasılıktır. Gerçi bu arada tırtıllardan biri kuşun kurbanı olmuştur. Ama aynı kuşun kuru yaprakları bir bir yoklayarak başka tırtıllar arama hevesi öylesine azalmıştır ki, aynı yoldan gizlenmeye çalışan atakus tırtılları en azından bu kuş tarafından bir daha kolay kolay rahatsız edilmeyeceklerdir. Bütün bunların ancak oldukça akıllı bir insanın hayatta kalabilmek için başvurabileceği yollar olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Oysa gerek merkezi sinir sisteminin ilkelliğini, gerekse öteki davranışlarını göz önünde bulundurduğumuzda, atakus tırtılının ne belli bir amacı tasarlayabilmesi, ne de bu doğrultuda akıl yürütebilmesi söz konusu olabilir. İyi de, tırtıl bütün bu özelliklere karşın nasıl olup da kendini bu yoldan koruyabilmektedir? Geçmişin doğa bilimcileri bu tür olaylarla karşılaştıkça bir mucizenin varlığına inanmakla kalmamışlar, doğaüstü bir yaratıcının, yani Tanrı'nın kendi yaratıklarını korumak için böyle bir korunmanın gerekli bilgileriyle onu donattığını düşünmekten kendilerini alamamışlardı. Oysa bu tarz bir açıklama, doğa bilimci için bir intihar, daha doğrusu bilimsel gerçeği ve kendi varlığını inkar demektir. Öte yandan modern bilimin bu türden olayları içgüdü gerçeğiyle açıklamaya çalışması da pek bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü çoğumuzun sandığının tersine olup biteni içgüdünün marifeti saymak, örneğimizde tırtılın davranışlarını doğuştan davranış biçimlerinden biri olarak yorumlamak demektir. Bu da bizi bulunduğumuz yerden pek öteye götürmez ve sorunun asıl yanıtını bulmamızı engeller. Öyle ya, İmparator tırtılının kendini gizleme davranışının doğuştan olduğunu söylesek bile bu neyi değiştirir ya da ne anlama gelir? Aslında bu davranışın doğuştan olduğunu ileri sürmek pek de yanlış sayılmaz. Üstelik bu durumda ipek böceğinin bizi şaşkınlığa düşüren davranışının kendi doğumu ve ölümüyle sınırlı varlığının zaman bakımından önünde kalan bir yerde temellendirildiğini ima etmek bakımından önemli bir bilimsel gerçeği de dile getirmiş oluruz. Tırtılın doğuştan bir şeyleri beraberinde getirdiğini söylemek bu bakımdan bir anlam taşıyabilir ama hala önemli bir sorunun yanıtını bulmuş sayılmayız. Yanıltıcı benzerleri, başka kuru yaprakları, takipçinin önüne koyarak gizlemenin mümkün olabileceği fikrinin, insanı şaşkınlığa düşüren bu zekice buluşun asıl sahibi kimdir? Kuşların tırtıl arama heveslerinin böylelikle kursaklarında bırakılabileceği, kuru yapraklar arasında bir şeyler bulabilme şanslarının belli bir oranda azaltılabileceği biçimindeki bu son derece özgün buluş, kimin eseridir de tırtıl bunu doğumuyla birlikte devralmıştır. Yeri gelmişken doğuştan davranışların incelenmesi sonucunda elde edilen olağanüstü önemli bir bilginin sonuçlarından birine değinmek istiyorum. Bu bilgi bize canlı organik dünyada herhangi somut bir organizmanın varlığına bağlı olmayan bir zekanın, başka deyişle kendisini ağırlayan bir beyine gerek duymayan bir aklın, bir düşünebilme yeteneğinin var olabileceğini öğretmektedir. Hint tırtılının kendisine yapraklarla koruyucu bir kabuk hazırlama tarzının önceden tasarlanmış bir hedefe yönelik olduğunu ve tırtılın bu yola başvurarak bir süre sonra hareketsiz bir larva durumuna düştüğünde ortaya çıkacak olan korunma ihtiyacını önceden tahmin etmekle kalmayıp içine sığındığı kuru yaprakların yanına aldatıcı yaprakları da dizerek bu yoldan başarıya ulaşabilmek için bir yandan kuşların davranışlarını, öte yandan da bunların öğrenmelerini ve deneyimlerinden sonuç çıkarmalarını sağlayan özel koşulları şaşırtıcı bir kesinlikle hesaba katmış göründüğünü inkar etmek mümkün değildir. Ne var ki pratikte organik bir beyinden yoksun olan tırtılın akıllılığından söz etmek anlamsızdır. Gene de baştan beri anlata geldiğimiz davranışlarına bakınca bunların çok özel bir anlamda akılla düzenlenmiş olduklarına ilişkin belirli kıstaslar da göze batmaktadır. Belli bir amaca ve hedefe yöneliklik, gelecekteki olayları tahmin etme, kendi dışındaki canlı türlerinin olasıl davranışlarını ve tepkilerini hesaba katma, akıllılığın belirtileri değillerse nedirler? Yukarıda yaptığımız açıklamalar sadece tırtılın davranışı bakımından değil, aynı zamanda gerek hayvanların, gerekse bitkilerin gizlenme ve kendilerinden daha güçlü olanları taklit etme davranışları bakımından da geçerliliklerini korurlar. Sadece anlatmak istediğimizi çok iyi desteklemesi bakımından tırtıl örneğini seçtiğimi söyleyebilirim. Yoksa yukarıda değindiğimiz özellikler, biyolojik uyum sağlama davranışının bütün öteki biçimleri bakımından da geçerli oldukları gibi, yalnızca canlı doğanın değil, aynı zamanda ilkece bütün cansız inorganik, doğanın her alanında belirleyicidirler. Bu söylenenlerden şimdilik şöyle bir değinmekle yetineceğimiz ama ileride sık sık karşılaşacağımız olağanüstü heyecan verici bir sonuç çıkmaktadır. Akıl, zeka, bu dünyaya biz insanlarla birlikte gelmemiştir. Bu sonuç öyle sanıyorum ki modern bilimlerden çıkarabileceğimiz en önemli ilkelerden birini dile getirmektedir. Belli bir amaca ve hedefe ulaşmaya çalışmak, ortam ile uyum sağlamak, öğrenmek, öğrendiğini sınamak, deneyimleri bellekte toplamak, hayal gücünü kullanmak ve yaratıcı buluşlar yapmak, bütün bu beceriler ve yetenekler ileride tek tek göstereceğimiz gibi bireysel beyinler ortaya çıkmadan çok önce vardılar. Bu konudaki bilgilerimizi yeniden ele almamız gerekiyor. Akıl ve zekanın var olma nedeni, doğanın uzun bir gelişmeler zincirinin sonunda nihayet akıl, zeka denen fenomenin ortaya çıkmasını mümkün kılan organın, yani bireysel beynin doğup gelişmesini sağlamış olmasıdır diye düşünmek kesinlikle yanlıştır. Yeryüzünde hayatın doğuş öyküsünü, atmosferin oluşumunu ve bütün bu olup bitenin temelinde yatan kozmik koşulları, bilim bugün her zamankinden daha ayrıntılı bir biçimde gün ışığına çıkarmaktadır. Bu bilgileri ön yargısız inceleyecek olursak, yerleşik olanın tam tersi bir anlayışı benimsememiz kaçınılmazlaşacaktır. Akıl, zeka, hayal gücü, tasarlama, amaca yönelme becerisi, evrenin başlangıcında evren ile birlikte var oldukları için doğa yalnızca hayatı değil, beyni ve bilinci yaratabilmiştir. Burada çarpıcı bir gerçek karşımıza çıkmaktadır. Nedeni anlaşılır bir yanılgı sonunda bilincin etkinlik alanı içinde saydığımız olayların ve ilkelerin aslında bilinç öncesi bir alanda, hatta cansız dünyada da etkili oldukları kanıtlanmıştır.